neyse adımız bile
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 3 Haziran 2020 çarşambayı saatlerimiz 15.05'e gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında hafta ortasında yine sizlerle birlikteyiz. Bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sayın Çakır'ın Türkiye'den Almanya'ya yüksek öğrenim görmek üzere gelmek isteyenleri bilgilendiren Almanya'da Yüksek Öğrenim Bavyera Eyaleti ve Bavyera Eyaleti Eğitim Sistemi adlarında iki kitabı bulunuyor. Kendisiyle eğitim sistemi üzerine ayrıntıları konuşacağız efendim. Ardından hatlarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Süleyman Çetin telefon hattımızda olacak. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde hukuki işlemleri konuşacağız. Hayatın Sesleri başladı.
Umutlar bitsin de birden anladım, tozla duman olmuş hayaller. Hayatından eksilmeden bir daha düşün, son sahne olmadan inmez perdeler. Köşedeki kahvede bekleyeceğim seni, birer çay içsek rahatlarız. Eller dokunmasın da gözler konuşsun, aşk kalmışsa bakışlardan anlarız.
Kaç sefer oldu hala deniyoruz, kaç sene böyle gider. Her başladığında acı çekiyoruz, her başladığında yeter artık biter. Olmadı, yine denedik olmadı, boşa koyduk dolmadı, bu aşk bize uymadı gitti. Olmadı, yine yerin dolmadı, beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı bitti. Olmadı, yine denedik olmadı, boşa koyduk dolmadı, bu aşk bize uymadı gitti. Olmadı, yine yerin dolmadı, beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı bitti. Sefer oldu hala deniyoruz, kaç sene böyle gider. Her başladığında acı çekiyoruz, her başladığında yeter artık biter. Olmadı, yine denedik olmadı, boşa koyduk dolmadı, bu aşk bize uymadı gitti. Olmadı, yine yerin dolmadı, beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı bitti. Olmadı, yine denedik olmadı, boşa koyduk dolmadı, bu aşk bize uymadı gitti. Olmadı, yine yerin dolmadı, beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı.
olmadı, yine yerin dolmadı. Beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı, bitti.
Efendim, Hayatın Sesleri devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Telefonumuzun diğer ucunda Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır var. Sayın Çakır, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sağ olun. Umarım sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz,
çok
teşekkür ederiz.
İnşallah.
Türkiye'den çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Efendim, İki güzel kitaba imza atmışsınız. Öğrencilere ve velilere rehber niteliğinde iki güzel kitap. Tabii bunlar Almanya'da okumak isteyen öğrencilere yönelik kitaplar.
Evet.
Almanya'da yüksek öğrenim Bavyera Eyaleti bir kitabınızın ismi. Diğerinin ismi de Bavyera Eyaleti Eğitim Sistemi kitabı. Almanya'da yüksek öğrenim Bavyera Eyaleti kitabınızda Türkiye'den Almanya'ya yüksek öğrenim görmek üzere gelecek veya gelmek isteyenleri bilgilendiriyorsunuz. Önce Almanya'daki yüksek öğretim kurumları hakkında genel bir bilgi veriyorsunuz. Ardından da Bavyera'daki yüksek öğretim kurumlarını tanıtıyorsunuz. Ayrıntıları sizden almak isteriz. Kitapta daha neler var?
Şimdi Bavyera eyaleti Almanya'da özel bir konuma sahip. 12.8 milyon nüfusa sahip bu şeyde, eyalette. 32 üniversitenin yanı sıra kiliseye, yerel girişimciler tarafından açılan özel yüksek öğretim kurumları ile 50'ye yakın yüksek öğretim kurumu var. Bunlardan özellikle Teknik Üniversite, Ludwig Maximilian Üniversitesi, Friedrich Alexander Üniversitesi Erlangen'de, Nürnberg'de, bunlar ilk akla gelenler ve bu üniversiteler 2019 sıralamasına göre dünyada en iyi 200 üniversite arasında Almanya'dan sıralamaya giren 12 üniversiteden ilk akla gelen 3'ü. Aynı zamanda Times Higher Education 2019 sıralamasında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Almanya birincisi, dünya 32.si olarak kayıtlara geçti. Hal böyle olunca Teknik Üniversitede 44. sırada. Hal böyle olunca Türkiye'den özellikle Almanca eğitim verilen orta öğretim kurumlarından mezun olanlar yüksek öğrenim için doğrudan Almanya'ya gelmeye çalışıyorlar. Bu konuda ciddi talepler almaya başladık ve bu talepleri karşılayabilmek için de bilgilendirmeye yönelik olarak Almanya'da yüksek öğrenim adlı Bavyera özelinde bir rehber niteliğinde kitap hazırladık.
Evet.
Öte yandan yine Türkiye'de lisans eğitimini bitiren öğrencilerden bizim bölgemizde yüksek lisans eğitimi almak üzere gelen oldukça fazla öğrencimiz var. Dolayısıyla bir arz talep durumu vardı. Bu çalışmayı, Almanya'da Yüksek Öğrenim isimli bu kitabı bu şekilde düşündük. Bu amaçla yola çıktık ve özellikle bu kitapta üniversitede danışmanlık, Bologna süreciyle ilgili yüksek lisans, devlet sınavları, çift alt diploması, sonra öğrencilerin üniversiteye kabul edilme şartları, kabul edildikten sonraki süreçler, kabul edilip kayıt yaptırdıktan sonra eğitim ateşeliğiyle olacak olan ilişkileri, öğrencilerin tanınması, askerlik tecilleri, öğrencilerin yükümlülükleri, öğrencilerin öğrenim süresi içerisinde kredi ve burs imkanları, staj, çalışma, iş hayatları ve bitirdikten sonra da Türkiye'ye dönünce karşılaşacakları ilk konulardan birisi Türkiye'de gençlik ve tanıma işlemleri. Bunlarla ilgili bilgi verdim. Onun dışında da bir genel olarak akademik hayatta karşılaşılan bir terimce, teknik terimler bölümüne yer verdim. Kitap bu şekilde oluştu.
Evet. Bir diğer kitabınız da Bavyera Eyaleti Eğitim Sistemi. Bu kitapta da Bavyera hakkında eğitim genel bir bilgi veriyorsunuz ve Bavyera'daki eğitim kurumlarından söz ediyorsunuz. Bu eyaletteki eğitim sistemi kapsamlı olarak anlatılıyor. Bu konuda neler söylersiniz bu kitap için?
Şimdi Bavyera eyaletin tabii benim görev bölgem olduğu için öncelikle burada gittiğim konferanslarda vatandaşların bu yaşadıkları eyaletteki eğitim konularında çok yeterli bilgiye sahip olmadıklarını gördüm. Bu nedenle bir dizi çalışmaya başladım. Önce el ilanları, broşürler hazırladım. Yani ilk çalışma yaklaşık 30 sayfalık bir broşürdü. Bayyara'daki okullara anlatılıyordu bu broşürde. Ve bu okullarda Türkiye'deki denk karşılıkları neler? Türkiye ile karşılaştırmalı olarak anlattığım bir el ilanıydı. Gördüm ki bu ihtiyaç biraz daha artıyor. Bu kendi başına ihtiyacı karşılamıyor. Bu sefer Bavyera eyaletindeki bu eğitim sistemini toplu olarak ele alan bir kitaba dönüştürdüm bu çalışmayı.
Evet, elinize sağlık.
Ve burada özellikle Bavyera eyaletinde meslek eğitimine çok ağırlık veriliyor. Vatandaşların işte Miteşule, Reaşule, gümnazyum türü okulları, Grundschule dedikleri ilkokullar, bunlar çok önemli eğitim yatırımları yapılan eğitim kurumları. Uluslararası alanda tanınırlıkları olan bir eğitim. Bavyera eyaleti öyle ki mesela Almanya'nın bir başka eyaletinde liseyi bitiren öğrenci Bavyera'ya geldiğinde lise diplomasının eşdeğerliği kabul edilmeyebiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani bunun özelliği nedir diye yola çıktım. Ve bir başka bir şey daha kastettim. Bizim bu eyalette yaşayan vatandaşlarımız akvaryumda yaşayan balıklar misali. Akvaryumda suyun içinde yaşıyor ama bunun farkında değiller. Bu nimeti de onlara göstermeye, sahip oldukları imkanları göstermeyi amaçladım bu kitapla.
Evet. Çok güzel. Elinize kaleminize sağlık. Devamını da diliyoruz. Eskiden böyle imkanlar yoktu. Eski nesil böyle kaynaklardan faydalanamıyorlardı. Şimdiki nesil çok, evet, hakikaten çok şanslılar. Ellerinde böyle imkanlar var. Bir memlekete, bir ülkeye gitmeden önce o konu hakkında, o yer hakkında bilgi edinebiliyorlar. Ona göre hazırlıklarını yapıyorlar. Evet. Sayın Çakır, Almanya üniversite eğitimi için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Bunların sebeplerinden, evet, konuşalım mı biraz?
Aslında az önce sözümün başında kısmen değindim. Şimdi Almanya'da üniversitelerde araştırmaya çok yer veriyorlar. Projelere yer veriyorlar. Şimdi hem mesleki eğitimde hem de genel eğitimde Almanya hakikaten önde gelen üniversitelere sahip. Applied University dedikleri meslek yüksek okulları ya da uygulamalı bilimler üniversiteleri gerçekten sahanın ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılıyor. Dediğim gibi 50'ye yakın yüksek öğretim kurumu var ve bizim araştırma imkanları, laboratuvar imkanları sunuluyor. Ve sunulan bu imkana göre de uluslararası rekabet alanında sadece Bavyera eyaletinde 3 üniversite uluslararası sıralamada kendi adından söz ettiriyor. Almanya Federal Cumhuriyeti'nde 400 yüksek öğretim kurumu var. 1800'ü uluslararası olmak üzere 19.000 programda yüksek öğrenim imkanları sunuluyor. Ve 2018 rakamlarıyla Almanya 140 milyar avro finansman desteği sağlıyor üniversitelere ve öğrencilere de toplu taşıma katkı payı gibi temel giderler dışında öğrencilerden öğrenim ücreti alınmıyor. Tamamen devlet eğitimi. Tabii özel üniversitelerin dışında.
Evet, bu destekler ülkede bayağı güzelmiş.
Ülkede yüksek öğrenim sistemi Bologna kapsamında başlatılan Avrupa Ortak Yüksek Öğrenim Alanı çalışmaları kapsamında güncelleniyor sürekli ve geleneksel diploma dereceleri olan diplom, magister gibi unvanların yerine uluslararası geçerli olan, Türkiye'de de bilinen bachelor ve master alanlarıyla yeniden yapılandırıyorlar. Ve bu şekilde yapılan çalışmalara bağlı olarak da Almanya'daki yüksek öğrenim uluslararası bir nitelik kazanıyor ve yabancı öğrencilerin mesela bu en son araştırmada bir önceki yıla göre 16.000 öğrenci kişi daha artarak 2018 yılında 375.000'e ulaşmasına neden oluyor. Yani bu çok ciddi bir beyin gücü transferi, bilgi transferi ve Almanya aynı şekilde bu yetişmiş elemanları mezun eder etmez ülkeden göndermiyor, içlerinden seçerek nitelikli olanların Almanya'da istihdam edilebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmaya da çalışıyor. Dolayısıyla Almanya'da yüksek öğrenim gören öğrenciler hem burs imkanlarıyla destekleniyorlar, hem araştırma projelerinde yer alıyorlar ve nitelikleriyle kendilerini kanıtlamışlar ise Almanya'da çalışmaya devam edebiliyorlar.
Evet, 375 bin hakikaten çok önemli bir sayı. Peki Almanya'da,
evet, 2018 yılı sonunda. Evet,
evet, özellikle Baviera'da eğitim alabilmek için, lisans, yüksek lisans, doktora yapabilmek için Türkiye'de bir sınava girmek gerekiyor mu?
Şimdi Türkiye'de normal olarak liseyi bitiren öğrenciler, bazı özel okullar var. Örneğin Almanca eğitim verilen Alman Lisesi gibi, yani abitur derecesi ya da matura derecesi Avusturya Lisesi gibi, bu okulları bitiren ve bu sınavları sonucunda bu belgeleri alan öğrenciler üniversite sınavına girmeden burada üniversiteye kabul edilebiliyorlar. Ama onun dışında Anadolu Lisesi ya da normal liselerden mezun olan öğrencilerin Alman üniversitelerine başvurularının kabul edilebilmesi için birinci şart Türkiye'de YKS sınavına girmesi ve 180 puan almış olması gerekiyor. Onun dışında da yabancı dil yeterliliği açısından asgari B2 düzeyinde Almanca yabancı dil bilgisine sahip olması gerekiyor. Almanca yabancı dil bilgisine sahipse, üniversite giriş sınavında 180 puanı almış ve yerleştirme sonucunda Türkiye'de bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilmiş ise öğrenci, bundan sonra Almanya'da geçimini nasıl, ne şekilde temin edeceğine ilişkin durumunu ortaya koyması gerekiyor ve merkezi sistemde öğrenci kabul edilen bir Uni Assist diye bir sistem var. O Uni Assist üzerinde ya da üniversitelerin ilgili öğrenci işleri biriminden üniversiteye başvurular yapılıyor senede iki defa ve bu başvuruların sonucuna bağlı olarak da Türkiye'den gelirken öğrenci vizesi alarak buraya geliyorlar. Üniversiteye kayıtlarını yaptırdıktan sonra da öğrenciler ikametlerini burada öğrenci vizesiyle geldikleri oturma izni, geliş vizesini oturma iznine de çeviriyorlar. Bu arada da yarı zamanlı çalışma imkanlarından da yararlanabiliyorlar.
Evet.
Baviera eyaleti için şunu özellikle altını çizerek söyleyeyim. Pahalı bir eyalet, Münih özellikle pahalı bir şehir. Ekonomik anlamda öğrencinin burada yüksek öğrenim görmek için gelmeye karar vermesi için ortalama aylık 1500 euroyu gözden çıkarması gerekir. Barınma ve beslenme giderleri olarak. Üniversite öğrenimi ücretsiz dediğim gibi başta.
Hı hı. Aylık 1500 euronun gözden çıkartılması gerekiyor barınma ve, evet, yiyecek için. Peki sadece kiralar ne durumda?
Ev kirası normalde eğer bir ev kiralayayım, yurtta kalmayayım şeklinde düşünürse 750-1000 euro arasında tek oda evler var. Ama bunun yanı sıra devlet yurtlarında kalmak isterse, orada yer çıkarsa devlet yurtlarının da aylık kirası yaklaşık 400 euro civarında başlıyor. Ama bunun dışında özel öğrenci yurtları var. Onlarda da yaklaşık 750-800 euro civarında aylık giderleri oluyor, kira giderleri oluyor. Bunun dışında da beslenme giderleri olacak tabii.
Evet, tabii ki öğrenimin ücretsiz olması büyük bir avantaj. Barınma,
giyinme, evet,
efendim yeme içme tüketimini de burs imkanlarıyla araştırıp karşılayabilirler.
Evet, yani o şekilde yeme içme, aslında yeme içme konusu çok pahalı değil, onu söyleyeyim. Yani beslenme barınmaya göre daha hesaplı burada.
Evet. Biraz da Almanya'daki çalışma koşullarından bahsedelim isterseniz. Almanya hangi alanlarda iş gücüne ihtiyaç duyuyor?
Şimdi son dönemde Türkiye'den sağlık alanlarında çalışan yani iş gücü ihtiyacına, yetişmiş iş gücü ihtiyacına, dil bilen yetişmiş iş gücü elemanına ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Ama bunun dışında bu geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe giren kanunla birlikte Almanya dışarıdan kalifiye eleman alma, istihdam etme konusunda da ciddi bir şekilde yeni altyapı oluşturmaya başladı. Gerek Türkiye'de üniversiteyi bitirmiş nitelikli elemanlar, gerekse Almanya'da öğrenim görürken belli bir olgunluğa kavuşmuş olan meslek elemanlarının Almanya'da istihdam edilmesi imkanları açılıyor. Yani uluslararası ilişkiler, işletme, mühendislik alanları, bütün alanları, sağlık bilimleri konusunda ara eleman ihtiyacının karşılanması ile ilgili bir ihtiyaç olduğu söylenebilir burada.
Evet, Sayın Çakır, bilakis bu pandemi döneminde tüm dünyada aslında sağlıkçıya, doktora, hemşireye olan önem, ihtiyaç daha da bir arttı değil mi?
Evet, yani burada bu pandemi döneminden önce de yaşlı bakım ve sosyal hizmetler uzmanlığı alanında çalışacak yetişmiş eleman ihtiyaçları var. Öteden beri bununla ilgili Uzak Doğu'dan hatta Türkiye'den de getirme konusunda girişimler vardı. Tabii bu pandemi süreciyle bunlar biraz kesintiye uğradı.
Evet. Şimdi Türkiye'den bir öğrenci kalktı, Almanya'ya geldi. Almanya'da bir üniversitede okumaya başladı ve oradaki bölümünü evet, başarıyla bitirdi. Almanya'da çalışmak evet, istedi. Bundan sonra ne yapması evet, gerekiyor?
Şimdi Almanya'da üniversiteyi bitirdikten sonra eğer burada kalmak isterse bununla ilgili bir süreç var. Yani yaklaşık diyelim ki bir yıl yani şey veriyor, süre veriyor bu eyalet onlara ve bu süre içerisinde kendisi bir iş bulabilirse eğer bu burada bu süre 18 ay süre, onu söyleyeyim, 18 ay süreyle Almanya'da kalmaya devam edebiliyor. Bu süre içerisinde hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın çalışabiliyor. Mesleğiyle ilgili iş bulduğu takdirde de Avrupa Birliği vatandaşı olmasa da kendisine mavi kart çıkartma, yetişmiş eleman olarak mavi kart çıkarma izni veriliyor ve çalışma oturma izni alarak Almanya'da iş hayatına katılabiliyor. Evet. Eğer Almanya'da şey yapmayacaksa, kalmayacaksa, Türkiye'ye dönmek istiyorsa yine Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuruyor ve burada denklik işlemlerini yaptırıyor. Milli Eğitim Yüksek Öğretim Kurulu'nun denklikyok.go.tr adresinden de ya da yok.go.tr adresinden de direkt girerse orada denklik birimi var. Birimiyle ilgili süreçleri oradan takip ederek sonuçlandırabiliyor.
Evet. Almanya'da okumak isteyenler için çok önemli bilgiler bunlar. Ben de bir evet, bilgi paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Almanya'ya evet, okumaya gelen yabancı uyruklu öğrencilerde Çinliler başı çekiyormuş efendim. 2018'de 37 doğru, bin Çinli öğrenci Alman üniversitelerinde öğrenim görmüş.
Doğrudur.
Evet.
Doğrudur. İkinci sırada da Türk öğrenciler geliyor. Buradaki Türk öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bildungsinländer diye tabir edilen, Almanya'da doğup büyüyüp Almanya'da liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimine başlayanlar, bir de Türkiye'de liseyi bitirip Almanya'da yüksek öğrenime başlayanlar olmak üzere var. Bu şekilde Almanya genelinde de Çin'den sonra Türk öğrenci sayısı ikinci sırada yer alıyor.
Evet. Sayın Mustafa Çakır, verdiğiniz bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bizler Türkiye'den oralara selamlarımızı iletiyoruz tüm vatandaşlarımıza. Yayınımıza katıldığınız için de size çok teşekkür ederiz.
Bana bu imkanı sağladığınız için ben de size şahsınızda TRT'ye teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.
İyi günler efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır telefon hattımızdaydı. Hayatın Sesleri devam ediyor.
şey kalsın. Yalnız aşkla, yalnız aşkla dön gel affettim kendini akla. Yalnız aşkla, yalnız aşkla dön gel. Yak gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel vaktimiz daraldı zaten. Şu yalan dünyada yen inadı sevdiğim. Yak gel bildiğin ne varsa sat gel.
Haklarımız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, sıkı koronavirüs tedbirlerinin üzerinden 2,5 aydan fazla bir zaman geçti. Yeni normal yaşama geçiş yaptık. Yargıda da normalleşme takvimi 1 Haziran itibarıyla başladı. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Bu konuları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili Mustafa.
Nasılsınız?
Çok şükür gayet iyiyim. Herkes iyidir umarım.
Herkes iyi. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkürler.
Evet, yeni bir döneme geçtik. Yeni normalleşme dönemi. Bu dönemde hukuksal işlemler nasıl yürütülecek? Neler söylersiniz?
Evet, biliyorsunuz özellikle 7246 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve akabinde çıkan yasal düzenlemeler çerçevesinde özellikle 15 Haziran'a kadar bütün hukuksal işlemler durdurulmuştu. Bütün hukuksal işlemler derken nelerdi bunlar? Örneğin mevcut davaların duruşmaları yapılamayacaktı. Bunun yanı sıra Yine özellikle yeni herhangi bir haklı alacak tesisiyle ilgili yeni takipler, yeni icra takipleri, haciz işlemleri yapılamayacaktı. Nafaka alacakları dışında herhangi bir işlem yapılamayacaktı. Çünkü nafaka özellikle iştirak ve yoksulluk nafakası dediğimiz nafakalar bir ailenin ya da çocukların geçimi için olmazsa olmaz şartlar olduğu için onun ödenmesi konusunda, bu nafaka türlerinin ödenmesi konusunda sıkıntı yaşanmaması için bu süreç bu durdurmaya dahil edilmemişti. Yani nafaka alacakları düzenli şekilde işlemeye devam etmişti. Bunun yanı sıra özellikle 3 ay boyunca örneğin kira alacaklarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağı gibi kira sözleşmeleri de kiracılar tarafından borcun ödenmemesi sebebiyle ya da ödenememesi sebebiyle kira sözleşmeleri feshedilemeyecekti. Yine bu süreç içerisinde Mart'tan 15 Haziran'a kadar bu süreç hala devam ediyor. Evet, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçildi. Çok şükür sayılarda, vaka sayılarında azalma var. Vaka sayılarındaki azalmayla birlikte özellikle vefat sayısında kayıtlarımız konusunda da çok şükür azalmalar var. Bu çerçevede de özellikle yasa koyucularımız ve yürütme organının sahipleri normalleşme sürecini 15 Haziran'dan 1 Haziran'a öne çekme hususunda karar aldılar. Ve bu karar çerçevesinde de özellikle idare mahkemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve yerel mahkemelerde inceleme süreçleri başladı. Ancak duruşmalar yine 15 Haziran'dan sonra yapılacak. Yani mahkemeler normal çalışma seyrine başladı ama bu çalışma özellikle duruşmalar açısından 15 Haziran'dan sonrasına tekabül edecek ve 15 Haziran'dan sonra yine işlemler yapılmaya başlayacak. Bunun yanı sıra her ne kadar yine 1 Haziran'a çekilmiş ise de normalleşme süreci kapsamında yeni icra takibi başlatma, yeni haciz işlemleri başlatma, tahliye işlemleri yapma gibi işlemler de yine 15 Haziran'dan sonrası yapılacak. Bu süreç içerisinde özellikle yerel mahkemeler ve yüksek mahkemeler, üst mahkemelerin dosyaları incelemeye başlama süreci olarak söyleyebiliriz. Yani duruşmalar yok ancak 1 Haziran 15 Haziran arasında mahkemeler kendi ellerindeki mevcut dosyalarını inceleme yapabilecekler.
Evet.
Bunun yanı sıra özellikle çalışma hayatına ilişkin, iş hukukuna ilişkin düzenlemeler vardı biliyorsunuz. Bu pandemi süreci içerisinde 3 ay boyunca yine 30, 60, 90 günlük süreler içerisinde işverenler tarafından işçilerin işlerine son verilemeyecekti. Yine bu süreç devam ediyor, 15 Haziran'a kadar yine devam edecek. Tabii kötü niyet kuralları dediğimiz, yani işverene ya da işte iş yerine hukuka aykırı şekilde haksız eylemlerle zarar veren ya da iş sahibine karşı yükümlülüklerini ağır şekilde yerine getirmekten çekinen kişilerin iş akitleri feshedilebiliyor. Ama onun dışında iş sözleşmelerinin feshedilmesi söz konusu değil. Yani işverenler işçilerin, çalışanların iş akitlerini feshedemeyecekler. Yine bu süreç içerisinde devletimiz tarafından, yürütme tarafından özellikle çalışanlarımıza kısa çalışma ödeneği altında yapılan ödemeler de 15 Haziran'a kadar devam edecek. Bu süreç içerisinde zaten ödeme süreçleri, yani kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödeme süreleri ve ödeme planları daha önceden başvurucuların tamamına duyurulmuştu. 15 Haziran'a kadar bu kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödemeler de devam edecek. Yani 1 Haziran'a çekilmiş olması sürecin bu ödemelerin işverenler yararına yapılan bu ödemelerin, bu çünkü aynı zamanda işverenlere bir katkı, hem SGK primleri yani sosyal güvenlik primleri açısından hem de maaş açısından, ücret açısından işverenlere bir destek olmuş oldu. Böylece ücretin belli bir kısmına kadar olan bölüm devlet tarafından karşılanmış oldu kısa çalışma ödeneğiyle.
Evet.
Bu aynı zamanda işverenlerimizin de bir nefes alma sürecine sağlamış oldu, girilmiş oldu. Bunun yanı sıra özellikle hukuksal işlemlerle ilgili dinleyicilerimizi biraz belki aydınlatmak gerekecek.
Evet, tabii ki.
Yeni dava açmak isteyen, yani şu anda herhangi bir şekilde başına bir şey geldi veya bir alacak, bir hukuk davası, herhangi bir dava açmak isteyenler için herhangi bir engel veya kısıtlama yok. Yani şu andan itibaren yine aynı şekilde mevcut mahkemelere başvurarak yeni dava açabilecekler. Yani dinleyicilerimizin yeni dava açma konusunda herhangi bir sıkıntılar yok. Bu süreç sadece duruşma günlerinin ertelenmesi şeklinde, Eylül-Ekim aylarına ertelenmesi şeklinde olacak. Bu arada biliyorsunuz pandemi süreci sebebiyle adalet işlerinde büyük bir ara verilmişti uzun bir süre. Bu sürecin sonunda da yine adli tatil var. Yani 20 Temmuz 5 Eylül arasında adli tatil süreçleri var. Yine Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu karar çerçevesinde, hani bazıları talepler oldu. Ya bu süreç içerisinde adalet çok gecikti. En azından bu adli tatil yapılmasın ya da adli tatil süreçleri kısaltılsın diye. Ama Adalet Bakanlığı bu konuda kararını verdi. Adalet Bakanlığımızın vermiş olduğu karar doğrultusunda 20 Temmuz 5 Eylül tarihleri arasında adli tatile gidilecek. Yani 20 Temmuz'la 5 Eylül arasında da herhangi bir yeni duruşma günü verilemeyecek. Bugün itibariyle dava açan bir vatandaşımızın acele haller dışında dediğimiz haller dışındaki tüm duruşma günleri Eylül-Ekim ayına veriliyor. Yani bugün bir dava açsa bile bir vatandaşımız duruşma gününü Eylül-Ekim'den önce alması mümkün görünmüyor.
Evet.
Ancak acele haller dediğimiz işte nedir o? Nafaka, işte iştirak, yoksulluk, tespit, delil tespiti ve benzeri alacaklar için yine yeni dava açılabiliyor ve mahkeme kanalıyla tespit işlemleri yaptırılabiliyor sevgili Mustafa.
Evet. Çok önemli bilgiler verdiniz. Duruşmalar 15 Haziran'dan sonra başlayacak dediniz. Ve şu anda
doğrudur,
herhangi bir dava açmak isteyenler için kısıtlama olmadığını söylediniz. 20 Temmuz'la 5 Eylül arasında da adli tatil olacak diye eklediniz.
Doğru. 15 Haziran örneğin daha önce açılmış olan davalar vardı diyelim. Bundan işte geçen yıl açılmış, daha önce açılmış davalar, süren davalar. Süre gelen davalar ise mesela 15 Haziran'la 20 Temmuz arasında duruşma günleri rast gelirse bu süreç içerisinde duruşmalar yine görülecek sevgili Mustafa.
Evet.
Yani 18 Haziran'da, 20 Haziran'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da eğer daha önceden vatandaşlarımızın almış olduğu duruşma günleri var ise o duruşmalar yapılacak yine. Yani erteleme olmayacak çünkü 15 Haziran'dan sonra tüm duruşmalar 20 Temmuz'a kadar o gün, o tarihler arasındaki tüm duruşmalar yine yapılacak.
Evet.
Ama 15 Haziran'a kadar olan örneğin işte 5 Haziran, 7 Haziran, 13 Haziran tarihlerinde eğer duruşmaları varsa vatandaşlarımızın, bu duruşmalar otomatik olarak zaten mahkemeler tarafından Eylül-Ekim aylarına atılacak.
Evet, bunlar da önemli bilgilerdi. Birkaç gün önce Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül de bir açıklama yapmıştı. Sayın Gül dedi ki dünyanın pek çok ülkesinin aksine Türkiye virüse teslim olmadı, kontrolü hiç kaybetmedi. Her kurumda olduğu gibi Adalet Kurumu da süreci an be an yönetmektedir. Tüm bu tedbirler bilim kurulunun belirlediği çerçevede devam etmekte, genişlemekte ve daraltılmaktadır dedi Sayın Abdülhamit Gül.
Ben şurada, evet, Sayın Adalet Bakanımızın söylediği gibi gerçekten de biz tüm dünyada hepimiz izledik süreçleri ve takdir edersiniz ki üstelik de gelişmiş ülkeler dediğimiz birçok ülkeden vatandaşlarımız ülkemize gelmek için hemen resmen sıraya girdi diyelim. Çünkü bulundukları ülkelerde sağlık sistemlerinin, hele hele özel sağlık sigortaları yoksa gerçekten bizimkinden çok daha iyi olmadığı ortaya çıktı. Bu çerçevede de biliyorsunuz dünyanın dört bir yanından başarılı bir operasyonla vatandaşlarımız Türkiye'ye getirildiler. Yine onların da sağlıkları böylece koruma altına alınmış oldu. Bu büyük bir gerçekten sağlık başarısıdır. Ülke olmanın, devlet olmanın gururunu bize yaşattıkları için herkese, bu alanda sorumluluk alan herkese teşekkür ediyoruz. Bu süreci gerçekten çok iyi idare ettik. Ama dinleyicilerimizden bir istirhamımız olacak. Lütfen, ama lütfen bugüne kadar başarıyla geldiğimiz bu dönemi gerekli tedbirleri alarak, sosyal mesafeleri koruyarak, lütfen dezenfektanlarımızı kullanarak, yine özellikle çok kalabalık yerlerden uzak durarak, maskelerimizi takarak bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamaya davet ediyorum tüm dinleyicilerimizi. Çünkü biliyoruz ki başarıyı toplu şekilde yaparsak, bu mücadeleyi toplu şekilde yürütürsek ancak birlikte yakalayacağız. O nedenle de şimdiye kadar gerçekten biz bu konuda aslında büyük bir başarı sağladık. Yani hem bilim kurulumuz, hem Sağlık Bakanlığımız, hem de vatandaşlarımızın el birliğiyle bu başarıyı birlikte yakaladık. İnşallah bundan sonra da bu süreç sağlıklı bir şekilde devam eder diye diyorum.
Evet Süleyman Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi bugüne kadar devletçe milletçe hakikaten bir başarı sağladı koronavirüsle mücadelede. Fakat bugünlerde dışarı çıktığımda görüyorum ki insanlar maske takmıyorlar. Efendim toplu taşıma araçlarında yan yana dip dibeler ve bir asansöre girdiğimizde, asansöre bindiğimizde maske takmayan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Ne olur lütfen maske takmaya dikkat edelim. Biz hasta olabiliriz, olmasak dahi bilemeyiz hasta olup olmadığımızı. Karşı tarafa bulaştırabiliriz. Ya bunların hepsi risk. Ne olur bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi heba etmeyelim diyoruz.
Kesinlikle. Özellikle sevgili Mustafa, asansör meselesi dediğin için. Mesela asansörlerin girişlerinde yazar 4 kişiliktir, 6 kişiliktir, 8 kişiliktir diye. Bu normal şartlarda asansöre binebilecek kişi sayısıdır. Lütfen yani örneğin 4 kişilik yazan asansöre 4 kişi binmeye çalışmayalım. 2 kişi binsin. 6 kişilik yazana 3 kişi binsin. Ne bileyim 8 kişilik yazana 4 kişi binsin. İlla bakın 1 kişi daha 2 kişi daha alabilir. Asansör talimatında bu var diye ısrarcı olmayalım. Bu hepimizin sağlığı açısından.
Tabii ki.
O nedenle sağlıklı bir şekilde bu süreci yürütebilmemiz için artık bireysel olarak önlemlerimizi almalıyız. Yani yeni bir yaşam süreci içerisine, yeni bir sosyal yaşam süreci içerisine giriyoruz. Eğer hep beraber el birliğiyle bu tedbirleri sürdürürsek başarı kaçınılmaz inşallah. Kamu sağlığı açısından çok önemli. Bu arada kamu kurum ve kuruluşlarımızda alınan önlemler var. Onlar mesela, ben adliyelerden bahsedeyim. Adliyelerde özellikle işte veznelere, bankolara yanaşma mesafeleri var. Bu mesafelere lütfen uyun, şeritler çekildi tüm adliyelerde ve bakanlık kurumlarında. Bu şeritlere, güvenlik şeritlerine uymaya, mesafe şeritlerine uymaya özen gösterelim. Bunun yanı sıra mesela yazı işlerinde ya da adliyelerdeki icra müdürlüklerinde işlemler sırasıyla alınıyor. Herkes birden icra müdürlüğü ya da yazı işlerinin odasına girilmiyor. Sırayla giriliyor. Buna da lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim. Özellikle bakanlık bünyesinde çalışan, adliyelerde çalışan memur arkadaşlarımıza, vatandaşlarımızın da destek olması gerekiyor. Evet, işlerinin yapılması gerekiyor. Ancak bu işlerinin artık belirli sıra ve mesafe kurallarına uyarak yapılması gerekiyor. Lütfen onlara da gerekli çalışma alanını sağlayın ki hepimizin sağlığı açısından bu önemli.
Evet. Süleyman Bey, merak edilen konulardan birisi de cezaevlerindeki tedbirler. Şu anda cezaevlerinde durum nedir? Yakınları cezaevlerinde olan vatandaşlarımız var. Nasıl görüş sağlayabilirler?
Şöyle, biliyorsunuz görüşlerle ilgili de çok iyi temas ettiniz. Bu konuda çünkü söylemeyi unutmuştum. Özellikle cezaevlerinde bu infaz yasası kapsamında zaten tüm salıverilen hükümlüler ve tutuklular kendi bulundukları cezaevlerinde öncelikle gerekli testlere tabi tutuldular. Yani örnek veriyorum, pozitifli bir hasta ya da bir tutuklu ya da hükümlü infaz yasasına rağmen salıverilmedi. Yani toplum içine salıverilmedi. Eğer o tedavileri yapılacak şeyler yoksa da zaten bu pozitif çıkanlar en yakın sağlık kuruluşuna tutuklu ve hükümlüler sevk edilerek oralarda tedavilerin yapılması sağlandı. Ve bu karantina sürelerini bitirmeden toplum içine karışmadılar. Bunun yanı sıra şu anda mevcut ceza ve tutuk evlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular da yine aynı şekilde özellikle hastalık baş gösterdiği ya da işte belirtilerinin olduğu koğuş tamamen garanti altına alınıyor ve daha sonra da karantina çerçevesinde testler sonucu eğer pozitif çıkanlar oluyorsa, örnek veriyorum, o koğuşun tamamı güvence altına almak üzere sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Ancak Sayın Adalet Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde de Türkiye'deki tüm ceza ve tutuk evlerindeki pozitif çıkan vaka sayısı çok az ve onun da tamamı şu anda güvenli şekilde sağlık kuruluşlarında gerekli tedavileri sürüyor. Yani şu anki mevcut kapsamda bakanlığımızın açıkladığı, Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısı dışında şu anda mevcut bir vaka görülmüyor. Gelelim ziyaretçi meselesine. Tabii ki eskiden ziyaretlerde özellikle açık görüşte hıncahınç dolardı bütün o görüşme alanları. Şimdi ceza ve tutuk evlerinde alınan tedbirler neticesinde masalar, görüşme masaları seyreltildi. Özellikle imkanı olan cezaevlerinde ayrı ayrı görüşme odaları yapıldı ve görüşme odalarından çıkıldıktan sonra o görüşme odaları dezenfekte edilmeden yeni görüşçü alınmıyor. Örneğin bir görüşmeci görüşmesini yaptıktan sonra onlar ayrıldıktan sonra yeni görüşmeci o görüşme odasına girmeden önce dezenfekte ediliyor. Dezenfekte edildikten sonra yeni görüşme kabul ediliyor. Bu çerçevede ceza ve tutuk evlerimizde de genel anlamda her türlü sağlık tedbirleri alınmış durumda.
Evet. Son bir haber daha var. Cezaevlerine görüntülü görüşme de geliyor değil mi?
Doğru. SEGBİS dediğimiz bizim zaten adliyelerde var olan bir sistemdi. SEGBİS örneğin bir ceza veya tutuk evinde bulunan bir tutuklu veya hükümlünün herhangi bir şekilde ifadesini alması ya da görüşüne başvurması gerekirse özellikle tutuklu olanların duruşmalara fiilen getirilmek yerine çünkü bir tutuklunun bir cezaevinden çıkartılıp mahkeme salonuna getirilmesi için birçok güvenlik tedbirler alınıyor. Kolluk güçleri oluyor. Ondan sonra cezaevinden çıkarken insanlarla temas ediliyor. Tekrar duruşma sırası beklerken yine temas oluyor. Yakın temaslar oluyor. Mahkeme huzurunda yine aynı keza aynı salon içerisinde insanlar oluyor. Bunun önüne geçirebilmek için SEGBİS dediğimiz uzaktan görüntüleme ses ve kayıt sistemiyle hem görüntülü hem sesli kayıt sistemiyle duruşmalar yapılmaktaydı. Şimdi aynı şekilde bu SEGBİS sistemi daha da genişletilerek ve geliştirilerek hem ceza ve tutuk evlerinde hem de eskiden hani mahkemelerde genellikle ağır ceza suçları üzerinde tutuklularla mahkeme huzurunda yapılan duruşmalarda bu kullanılırdı. Şimdi SEGBİS'in daha da genişletilerek bütün hukuk davaları da dahil olmak üzere bazı mahkemelerin görüşmeli şekilde yapılması sağlanacak. Bunun üzerinde bakanlığın çalışmaları sürüyor. Ayrıca yine avukatların dava açmayla ilgili UYAP sistemi üzerinden dava açmaları mahkemelere ve adliyelere gelmeden açılacak dava türleri de genişletiliyor. Ve bu sayede de mahkemeye gitmeden bir davayı açma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Bu sistem evet. Zaten vardı ama bakanlığımızın çalışmalarıyla sistem daha da genişletilerek yapılabilecek işlem sayısı, UYAP üzerinden yapılabilecek işlem sayısı genişletilerek böylece adliyeye en az sirkülasyonun, insan sirkülasyonunun gelmesi sağlanacak.
Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Çetin. Bu verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür ederiz.
Ben de çok teşekkür ederim. Ülkemize ve tüm dinleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Saygılarımla.
Hoşçakalın. İyi günler.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon hattımızdaydı. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.